Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile kalıcı huzur. Araştırma sonuçları, ailenin yapı ve işlevinde son yıllardaki büyük gelişmeler ve değişmelere rağmen bu kurumun siyasi, kültürel ve ekonomik faaliyetler ve toplumun diğer ebadında stratejik ve temel rolünü korumuş olduğunu gösteriyor.
Görüş sahipleri bu gelişmelere rağmen toplumun muhtelif yapılar ve aksiyonlarının önemli bölümünü şekillendiren ve inşa eden odağın aile olduğuna inanıyor. Bu bağlamda hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Günümüz dünyası global köy haline gelmiştir ve insanlar iletişim çağında bir aile bireyleri gibidir. Yaşadığımız bu çağın adı bilgiler infilakı çağıdır. Bu doğru. Ancak insanlar eski kurum, anlamlar, kavramlar ve olgulara ihtiyaç duymaktadır. Ve aile de işte bunlardan biridir. Aile bağı, sevgi ve muhabbet, besleme ve gösterme, ruh ve canların sefa ve ünsiyet bulmasıdır. Bu teknoloji ise dünyada her geçen gün renk kaybediyor.
Araştırma sonuçları, ailenin yapı ve işlevinde son yıllardaki büyük gelişmeler ve değişimlere rağmen bu kurumun siyasi, kültürel ve ekonomik faaliyetler ve toplumun diğer boyutlarında stratejik ve temel rolünü korumuş olduğunu gösteriyor. Görüş sahipleri, bu gelişmelere rağmen toplumun muhtelif yapılar ve aksiyonlarının önemli bölümünü şekillendiren ve inşa eden odak aile olduğuna inanıyor. Bu arada aile, üretimden tüketime kadar toplumun ekonomik faaliyetlerinde büyük rol ifa etmektedir. Ailenin hane halkının masrafları gibi meselelerdeki rolü, tüketim modeli ile aile kültürü ve değerler ilişkisi, ailelerin gelir düzeyi, iş pazarı için üretken güçlerin terbiyesi ve gelir ve giderlerin doğru yönetilmesinden kaynaklanan sorunlardan ailenin caydırıcılığı, ailenin ekonomideki önemli rolünü göstermektedir. Buna göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin aile ile ilgili genel politikalarında ailenin ekonomik meseleleri üzerinde önemli durmaktadır. Nitekim 16 modelli politikalarından birinde ekonomik ve geçim şartlarının ailelerin güçlendirilmesiyle onların gelecekte istihdam, evlenme ve konut ile ilgili endişelerini azaltacağına vurgu yapmıştır ve başka bir fıkrada da ailenin, ülkenin hedef ve planlarının bütün kültürel, ekonomik, siyasi ve savunma amaçlı alanlarda ileriye götürmek için ailelerin katılmasının teşvik ve takviye edilmesi gerektiğini bildirmiştir.
Yaşam tarzı ve İslam adabında bireysel ve toplumsal alanlardaki bahsi aile meseleleriyle ilgili önemli konulardan biri sayılıyor. Zira herhangi bir toplum inançlar, değerler ve de yaşam tarzının toplumsal hüviyetini şekil veren ana erkandır. Herhangi bir toplum kendi dünya görüşünü, mahsulünü başkalarına yaşam tarzının değerleri ve inançlarına uygun şekilde şekillenmesi halinde gösterebilir. Günümüz dünyasında dini yaşam tarzının unutulması, İslami toplulukları batılı yaşam tarzına uymaya sevk etmektedir. Batı, dini bireysel hayat ve yaşamla sınırlandırmaya çalışırken, İslam'ın kapsamlı programlarının açıklanması gerekir. Kamil ve kapsamlı bir din olarak İslam, insanın bütün yaşam ebadi için aileden ekonomi, toplum, politika, beslenme, eğlenme ve dinlenme, yolculuk, kendi çevresiyle nasıl davranmaya kadar program ve yönerge sahibidir. Bu programlar bir Müslümana davranış unsurlarını sunar. Bu bileşenler dünyaya Allah'ın hakimiyeti ve tevhidi yaratılış dünyasının ekseni olarak gören sağlam görüş temeline göre planlanmıştır. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberinin tebliğ ettiği politikaların bir diğer bölümü aile ile ilgili İslami modelin tasarlanıp sunulması ve İslami İranî yaşam tarzının güçlendirilmesi ve yayılması hakkındadır.
İslam, medeniyet ve tarih açısından İran'da aile, her zaman tarihin muhtelif dönemlerinde gündemde olan en önemli toplumsal ve kültürel kurum ve bütünleştirici eksen olmuştur. Son 100 yılda bu toprakların düşmanları tarafından bu inşa edici odağın dağıtılması için verilen bütün çabalara rağmen, düşmanlar İran'da aile düzenini bozmayı başaramamıştır. Başka bir ifadeyle İran için planlanan senaryolardan biri sosyal ve ekonomik sorunlar gerekçesiyle üzerine yatırım yaptıkları ailelerin sağlıklı yaşam ortamını bozmaktır. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberi aile ile ilgili genel politikaların fıkralarından birinde düşmanların aile ilişkilerini bozmaya yönelik yumuşak savaşına karşı etkin mücadele ve aile temellerinin güçlendirilmesi önündeki sorunlar ve engellerin giderilmesine yer vermiştir.
Çağdaş Batı insanı aile ocağının bozulup dağıldığı için büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Maddi medeniyet ailenin bütünleştirici ve birleştirici unsurlarına zarar vermiştir. Ve bu zarar sonucu Batı insanı birçok sorun ve zorluk yaşamıştır. Maddiyatla izmihale uğramış ve bu insan tek başına sorunları çözmeye ve bu durumdan kurtulmaya çalışıyor. Oysa geçmişte bu sorunların çözümünde bütün aile ve yakınları onunla işbirliği yapıyordu. Ancak Batı'da ailenin dağılması ve bireyselcilik aile bireylerini birbirlerinden ayırmış, hatta en yakın fertleri bile birbirlerinden uzaklaştırmıştır.
Aile ocağı toplumun en esas rükünü ve farklı kültürlerin ve terbiyelerin yatağı ve bireylerin potansiyel yeteneklerinin aktifleştiği ve insanların mutluluğu veya sefilliğine neden olan bir yerdir. Karı ve koca aile kuruluşunun ilk ve ana erkanını teşkil ediyor ve aile bireylerinin şahsiyetlerinin muhtelif boyutlarının gelişimi, güvenliği, sağlamlığı ve dinamikliğinde belirleyici rol ifa ediyor.
Aile düzeninde her bir fert, özellikle karı koca, uygun konumda yer alırsa, o aile istenen ve beklenen hedeflere ulaşabilecek ve yönetim krizine maruz kalmayacak. Aile, karı ve kocanın hak ettikleri uygun konumda yer alması halinde başarı ve mutluluğa ulaşabilecektir. Bu rol, anne ve babanın ruhsal ve cisimsel kabiliyetlerine sahip olmalarına uygundur. Bu şartlar altında onlardan mantıklı beklentiler olabilir ve onlar da kendi sorumlulukları ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilir. eşlik görevi ve eşin İslami yaşam tarzındaki muhtelif rolleri kurallar ve politikalarda dikkate alınmış bir konudur. Bu arada karı kocadan her biri ailenin korunması için karşı tarafın hak ve görevlerine dikkat etmesi gerekir.
Koca aile reisi olarak karı ve çocuklarının huzur ve refahı için çalışmalı ve karı da aile ocağının mihver bireyi olarak da ailesel yaşama sıcaklık ve enerji vermesi gerekiyor. Bu yüzden eşin onur ve izzetini, annelik ve kadınların ev hanımı olma rolünü, babalık ve babaların ekonomik rolünü, kocalar ve karıların manevi ve terbiye amaçlı görevine ve aile bireylerinin sorumluluk kabul etme noktasında güçlendirilmesini, ailesel ilişkiler ve kendi rol ve görevini ifa etmesine destek, Ayetullah Hamenei'nin aile konusundaki 16'lı politikalarından biridir.
Kadın yaşamın temel erkanından biri sayılır. İnsan doğa ve fıtratından kaynaklanan haklar ve kurallar doğrultusunda kocanın desteği ve başkanlığı altında olur. O kocanın hayat ve ünsiyet ortağıdır. Kadın ince ruha sahip zarif bir varlıktır ve Allah'ın vücuduna yerleştirdiği güç vesilesiyle erkeğin yüreğine sızabilir ve ona sevgi, hayata huzur kazandırır. Kadın erkeğin en iyi gam ortağı ve munisi olabilir. Böylece erkek kadının yanında huzura kavuşur ve hayatın acı ve hüzünlerini unutabilir. Öte yandan erkeğin rolü ailenin gelişme ve büyüme açısından oldukça önemlidir. Erkek ailede eş ve baba olmak üzere iki önemli rol ve göreve sahiptir. Ki her biri bu rollerden olan tanım ve beklentilere uygun olarak ailenin ruhsal, duygusal, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi ve onun gelişmesinde pay sahibidir. Her koca bir eş olarak eşlik görevini doğru biçimde yerine getirerek ailesini büyüme ve gelişme yoluna koyabilir.
İslam kadın için hayatın idaresi ve sosyal hayatta bazı roller tanımlamıştır. Ancak bu roller kadın ve erkeğin ruhsal ve fiziksel özelliklerine göre tanımlanmış ve belirlenmiştir. Eşlik ve annelik görevi kadının yaratılış dünyasındaki eşsiz iki görevidir ki insanın aile içerisinde ruhsal sağlık ve güvenliğini garanti eder. Bu arada bazı ortak görevler de vardır. Nitekim toplumda faaliyet gösterme ve toplumun genel acılarını bilmek ve sorunların tedavisi için çalışma sadece kadın veya erkeğe has bir görev değil. İslam İnkılabı rehberine göre kadınlarda bu görevler karşısında kayıtsız kalamazlar. Onların toplumsal ve siyasal faaliyetleri için herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak Yüce Allah'ın duası gereği kadına has verdiği görevler var ki bu görevler çok önemli görevlerdir. İslam İnkılabı rehberi sosyal, siyasal faaliyet, ders okumak, ders vermek, kadın ve annelik için bir engel veya rakip olmadığını, zira kadının devrimci ve İslamcı ahlakıyla erkeği ve gelecek nesli yetiştirebileceğini bildiriyor.
Tahran Radyosu. Bugün ithal edilmiş yanlış kültürlere sahip ülkeler artan krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Cinsel eşitlik gibi düşüncelerin yayılması, erkeklerin toplumsal faaliyetleri, ev hanımı olma ve anneliğe yönelik olumsuz his oluşturulması, kadının konumunu Batı dünyasının çıkarlarını sağlama doğrultusunda sarsmıştır. Ve bugüne kadar Batı toplumunun kadın ve aile gibi iki ciddi kriz yaşamasına neden olmuştur. İslam İnkılabı rehberi aileyle ilgili stratejik politikasında kadın rolünün ailede anne ve eş olarak özel bir görev olduğunu hatırlatmıştır. Bu bağlamda kadın aile bireyleri üzerinde en fazla etkiye sahiptir. Bu yükseliş ve gelişimin mihveri kadının sağlığını dikkate almaktır. Bu sağlık cisimsel ve ruhsal olmak üzere gelecekte sağlıklı topluma sahip olmamızı sağlayacaktır.
Dini modelde eşliğin en önemli görevi iki kişi arasında ilişki kurma maharetidir. Karı koca olmanın esasını bağ ve ilişki teşkil eder. Bu yüzden koca ile karı arasında bağı güçlendiren her şey bu modelde var ve bu ilişkiye zarar verecek şeyler onda görünmüyor. Karı koca arasında konuşma ve diyalog maharetleri ünsiyet ortamının zenginleştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu modelde karı ve koca birbirini örten elbise niteliğindedir. Teşekkür etmek, saygı göstermek ve karşı tarafı kabul etmek üç önemli bilimsel ve ahlaki ilkedir ki eşlik modelinde özellikle kadınlar tarafından ortak yaşam temellerini sağlamlaştırmada etkilidir. Bu üç ilke gerek söylem ve gerek eylem bazında görünmeli ve desteklenmelidir. Böylece tarafların hakları ve görevleriyle ilgili meselelerde iki kat daha fazla etkili olabilecektir.
Annelik görevi kadının ifa edebileceği en değerli ve yapıcı görevlerden biridir. Dini öğretilerde kadın bir değer olarak sayılıyor. Ruhsal ve biyolojik özellikleri gözünden kadınlara verilmiştir. Annelik görevi sadece karında bebek taşıma ve onu emzirmekle sınırlı değil, anneler üzerinde terbiye ve eğitim yükümlülükleri de vardır ki insanlık toplumunun genel hidayetinde onun neticesi ortaya çıkar. Aslında aile sağlığı annelik rolünün sağlığını güvence altına alır. Bu iş kadın tarafından çocuklar ve eş için uygun manevi ortamın oluşturması için yapılır. Din büyüklerinin terbiye siretinde aile toplumun terbiye odağı sayılır. Aile insani duyguların ortaya çıktığı ve toplumun ana rüknüdür. Ve aile bireyleri arasında anne bu önemli rolü ifa edebilir ve sağlıklı ve güçlü aileler kadınların çabası sonucu oluşabilir. Nitekim rahmetli İmam Hümeyni kadını toplumun öğretmeni olarak niteleyerek insanların mutluluğu ve bedbahtlığını kadınlara bağlıyor. Aslında anne bir toplum ve kavmiyetin kültür, marifet, medeniyet ve ahlaki özelliklerini kendi cisim, ruh, ahlak ve davranışıyla bilerek veya bilmeyerek çocuğuna devrediyor.
Değerli dinleyiciler, Aile Kalıcı Huzur adlı sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İyi ve güzel amellerin birçok mıstakı söz konusudur. Hepsi de İran diyarında yaşayan insanların kültüründen kaynaklanır. Anne baba sözünü dinlemek, baba vasiyetini yerine getirmek, çirkin söz ve ameller konusunda tövbe etmek, tutsak edilen hayvanlara yardım etmek, işlerde ve zorluklarla karşılaşıldığında sabırlı olmak iyi amellerin örneğidir. Bazı iyi ameller ise evrensel boyut söz konusudur. Başka milletlerin masallarında ve öykülerinde de gündeme gelir ki bu amellere zor durumda olan hayvanlara yardım etmek veya zorluklara karşı sabırlı olmayı örnek verebiliriz.
İran'ın peri masallarında ise öykünün kahramanı hayvanlara yardım ederek daha sonraları onların yardımından yararlanır. Çin kızı masalında masalın kahramanı karıncalara ırmağa geçmelerinde yardımcı olur. Karıncalar ise bu yardımın karşılığında kahraman için zorlu işleri yerine getirir. Yine Kral Cemşit ve Elma Hırsızı Dev masalında öykünün kahramanı simur kuşunun yavrularını yılanın pençesinden kurtarır. Simur kuşu da kahramanı karanlıklardan aydınlık kentine götürür. Ya da bir başka öyküde masalın kahramanı dayak yiyen kedi ve köpeği satın alır ve kurtarır. Onlar da kaybettiği büyülü yüzüğü bulmasında yardımcı olur.
Peri masalları kahramanlarının sihir ve büyü aletlerini elde etmelerinin bir başka yolu herhangi birinin hiçbir beklentisi olmaksızın ve kahraman onun için herhangi bir şey yapmaksızın sihirli bir şeyi ona vermesi veya yerini göstermesidir. Örneğin Kral Muhammed ve Şapur Şah'ın kızının büyüsü adlı masalda üç güvercin bir ağacın üzerine konar ve öykünün kahramanı nasıl o ağacın yaprakları ile şifa bulacağını anlatır.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'tan başka hiç kimse yokmuş. Çok eski zamanlarda bir adam yaşıyormuş. Adamın bir de eşi varmış ve eşini çok severmiş. Bu adamın bir de çok güzel bir kız varmış. Kızın adı Şehribanu'ymuş. Annesi ve babasının gönlü bu kızla hoşmuş. Zaman ilerledi ve Şehribanu 7 yaşına geldi. Babası Şehribanu'yu okumak için mektebe Molla Bacı'nın yanına gönderir. Bundan sonra ne zaman çocuklar Molla Bacı'ya bir şey götürürse Molla Bacı Şehribanu'nun getirdiği şeyin başkalarının getirdiği şeylerden daha iyi olduğunu fark etti. Bu yüzden kızdan kuşkulanmaya başladı. Molla Bacı yavaş yavaş Şehribanu ile samimiyet kurmaya, böylece babasının ne iş yaptığını öğrenmeye çalışıyor. Zavallı Şehribanu da Molla Bacı'nın onun için nasıl bir tuzak kurduğundan haberdar olmadan, bu yüzden evlerinde olup biten her şeyi ona anlatmaya başlar.
Kötü kalpli kadın Molla Bacı bir iki gün içinde Şehribanu'nun babasının işinin tıkırında olduğunu ve yaşamında hiçbir eksiği olmadığını anladı. Bir gün Molla Bacı bir plan yaptı ve o günden itibaren kendini Şehribanu'ya daha yakınlaştırdı ve saf kızı adeta anasından daha çok sever oldu. Öyle ki Molla Bacı yoğurt siyah dese Şehribanu hiç düşünmeden inanırdı. Bir gün Molla Bacı Şehribanu'nun eline bir kase verdi. Ve şöyle dedi, bu kaseyi annene ver, benden de selam söyle. De ki, Molla Bacı bu kaseyi sirke doldurup mektebe göndermeni istedi. Molla Bacı ayrıca Şehbanu'ya şöyle tembih etti. Annen ambara girdiğinde sen de peşinden git ve de ki Molla Bacı 7 yıllık sirke istedi. 7. küpten başka küpten sirke vermesine izin verme. Annen 7. küpün başına varıp eğilince de ayaklarından tut ve kaldır ve onu küpün içine at. Küpün kapağını da kapat. Şehbanu Molla Bacı'nın dediklerini kabul etti ve aynen dediği gibi yaptı ve annesini küpün içine attı ve kapağını da kapattı.
Tahran Radyosu.
Akşam vakti Şehbanu'nun babası eve döndü. Baktı ki kızı yalnız. Annesinin nerede olduğunu sordu. Şehbanu ise haberi olmadığını söyledi. Mektepten döndüğünde annesinin evde olmadığını söyledi. Ertesi gün ise Şehbanu mektebe gittiğinde Molla Bacı'ya ne yaptığını anlattı. Bu haberi duyan Molla Bacı ise çok mutlu oldu ve Şehbanu'yu kucaklayarak öptü. Birkaç gün geçti. Bir gün Molla Bacı Şehbanu'ya bir avuç bülbül otu tohumu verdi ve şöyle dedi. Eve gidince bunları başına dök ve baban mangalın karşısında oturunca başını salla ki tohumlar ateşin içine düşsün ve çıt çıt sesler çıkarsın. Baban bunlar da neyin nesi diye sorunca saçım bitlendi. Bana bakacak kimse yok. Elbisemi yıkayacak, beni hamama götürecek kimse yok. Madem annem yok, eğer üvey annem olsaydı halim daha iyi olurdu dersin. Ardından da ağlamaya başla. Babana mutlaka sana bakacak biriyle evlenmesini söyle. Eğer baban kiminle evleneyim derse bir kuzunun ciğerini al, kapının eşiğini as. Gelen ve başı buna çarpan ilk kadınla evlen.
Şehbanu yine hilekar kadının önerisini kabul etti ve Molla Bacı'nın dediği gibi yaptı. Babası da kabul etti ve ertesi gün baba çarşıya çıktı ve bir kuzunun ciğerini alıp kapının eşiğini astı. Evi kollayan Molla Bacı ise hemen harekete geçti ve Şehbanu'ya baş uğrama da vermedi ve yakınmaya başladı. Ah bu neydi başıma çarpan, üstümü başımı rezil etti. Molla Bacı'nın sesini duyan Şehbanu'nun babası dışarı çıktı ve kadından özür diledi ve macerayı anlattı. Molla Bacı da zaten Allah'tan bunu istiyordu ve bu yüzden kabul etti. Baba Molla Bacı'yı aldı, kentin alimine gitti ve oracıkta nikah kıydırdı ve yeni karı koca eve döndü.
Öte yandan Molla Bacı'nın eski eşinden bir kızı vardı. Ama bu kız Şehbanu'nun aksine çirkin mi çirkindi. Bu kız da Molla Bacı Şehbanu'nun babasıyla evlendikten sonra onların evine yerleşti. Molla Bacı yeni evine yerleşince bir iki gün eve temizlik yapmak ve eşyaları dizmekle uğraştı. Ve en sonunda yiyeceklerin saklandığı ambara bir uğradı ve 7. küpte ne var ne yok ona bakmak istedi. Molla Bacı küpün kapağını açar açmaz içinden sarı bir inek dışarı çıktı. Molla Bacı panikledi. Kendi kendine sakın bu inek Şehbanu'nun annesi olmasın diye düşündü. Molla Bacı hemen sarı ineği ahara götürdü ve o günden sonra yavaş yavaş Şehbanu'ya karşı kötü davranmaya başladı. Evin temizliğinden çamaşırların yıkanmasına kadar her türlü zor işi ona yaptırdı. Üstelik her defasında da onu beceriksiz olmakla suçlayarak azarladı ve elinden geldiğince kızı eziyet etti. Hatta ona dayak atmaktan bile çekinmedi.
Zalim kadın Molla Bacı bununla da yetinmedi ve Şehriban'ın yiyeceğini de kısmaya başladı. Ve elbise olarak da kendi kızının eskimiş elbiselerini ona giydirmeyi başladı. Şehriban ise Molla Bacı'nın dayağından korktuğu için ağzını bile açıp babasına bir şey söyleyemez olmuştu. Bir süre sonra Molla Bacı Şehriban'a eziyet etmek için yeni bir yöntem buldu ve ona yarından itibaren güneş doğmadan odaları ve bahçeyi silip süpürmesi ve bulaşıkları yıkaması gerektiğini, ardından da bir bohça pamuğu alıp inekle beraber çöle gitmesi ve akşama kadar ineği otlatırken pamuğu iyiyle eğirmesi ve eve dönünce teslim etmesi ve ardından evin kalan işleriyle uğraşması gerektiğini söyledi. Molla Bacı'ya karşı çıkmaya cesaret edemeyen Şehriban'ı kabul etti. Ve ertesi sabahtan itibaren güneş doğmadan Molla Bacı'nın dediği gibi yaptı ve ineği, pamuk dolu bohçayı ve iğni alıp çöle çıktı.
Şehriban'ı inekle beraber giderken ağlıyor ve kendi kendine söyleniyordu. Ya Rabbim, benim iki değil, 10 elim olsa yine de akşama kadar bu kadar pamuğu eğremem. Bunu yapamazsam da Molla Bacı'ya ne derim? Şehriban'ı çöle varınca ineği otların arasına salıverdi. Kendisi de bir kayanın üzerine çıktı ve pamukları eğmeye başladı. Gün batarken Şehriban'ı baktı ki dağ pamukların yarısı duruyor. İçine ağır bir hüzün çöktü ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yüzü gözyaşları ile ıslanmış ve birden karşısında ona bakan ineği görmüştü. İnek Şehriban'ı için çok üzülmüştü. Hemen ona yardım etmeye başladı. Şehriban'ı çok sevindi. Eğdiği ipleri topladı, bohçaya koydu. Bohçayı da başına, ineği de önüne aldığı gibi eve doğru yola koyuldu. Ve ipleri Molla Bacı'ya verdi. Molla Bacı ipleri aldı, ardından Şehriban'a gidip evin kalan işlerini tamamlamasını söyledi. Şehriban'ın işi bitince de önüne bir parça kurumuş bayat ekmek attı. Şehriban'ı ekmeği su ile ıslattı ve gözleri yaş dolu bir köşeye çekilip yatıp uyudu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz. Dizi sohbetimizde İran azınlıklarından Ermenilerden, Irak Baas rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaşındaki şehitlerden konuşacağız. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Şehit Zorik Muradya'nın hayat hikayesini annesinin dilinden aktardık. Bugün yine şehidin annesinin anlatılarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kutsal savunma dönemi aziz vatanımız İran'ı tepeden tırnağa modern silahlarla kuşanan düşmana karşı savunmada tüm kavimler, düşünceler ve inançların dayanışmasının zirvesi sayılır. Ülkede dini azınlık vatandaşların cesur ve gayretli gençleri savaşın en ön sıralarında Müslüman vatandaşlar ile beraber savaşarak hamasetler yarattılar. İmam Hümeyni'nin emrini icabet eden ve örnek sayılacak bir birlik içinde bir an bile düşünmeden herhangi din ve mezhebe bağlı olduklarını gözetmeden düşmana karşı duran ve canlarını feda edenler arasında Hristiyan vatandaşlarıydı. Bu yiğit gençlerden biri Zorik Muradyan'dı. Şehit olan ilk Ermeni asker. Onun şehadeti ardından Ayetullah Hameneyi şehidi saygı ve rahmetle anmak ve ailesini teselli etmek için ailesini ziyarette bulundu. Bu unutulmaz görüşmeyi şehidin annesinden dinliyoruz. Ayetullah Hamene'yi yüzünden eksik olmayan tebessümle eve girdiler ve çok sıcak bir şekilde ben, kızım ve damadımla selamlaştılar. Siz şehidin annesiniz değil mi? Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Yaşayın, yaşayın. Buyurun, lütfen buyurun, hoş geldiniz. Allah şehidinizi rahmet etsin inşallah. Sağ olun, çok teşekkürler. Ayetullah Hameneyi tek kişilik koltuğa oturuyorlar ve ben ve kızım ve damadım da yanlarına oturuyoruz. Sanki çektiğim acıların tarifini duymuşlar. Allah size mükafatınızı verir ve sabır versin. Çok acı çektiğinizi duydum. Boğazım düğümleniyor ve başımı öne eğiyorum. 30 yıldan beri Zorik'in sevdiği yemekleri yapamadığımı acısı hala taze. Ne zaman birileri benimle Zorik hakkında konuşursa kalbim titriyor ve boğazım düğümleniyor. Bulanık ruh halim geçsin diye Hacı Ağa'ya biraz sessiz kalıyor ve çok şefkatli bir şekilde şöyle buyuruyor. İnşallah mükafatınız Yüce Allah'ın nezdinde saklıdır hanımefendi. Boğazımdaki düğümü yutkunuyorum ve sesim titremeden teşekkür etmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Ayetullah Hameneyi duvardaki çerçeveli fotoğrafa işaretle soruyorlar. Fotoğrafı budur değil mi? Evet, evet. Hacı Ağa, inkılap dönemindeki mücadelesinden hatıralar anlatmaya başlıyor. Kızılkale hapishanesinde Avanesyan adında bir Ermeni ile tanıştığı dönemden söz ediyorlar. Hacı Ağa, anılarındaki söz, Avanesyan'ın hapishanede Roze töreninin kurucusu olduğu yere geliyor. Eninde sonunda hepimiz İranlıyız, fark etmez. Biz kendimiz her yıl camiye gider ve İmam Hüseyin için adak adarız. Ne fark eder diyorum. Hayır. İranlı olmaktan başka bir şey de vardır. İranlı Hristiyanların İmam Hüseyin ve Emirül Müminin ile iyi ilişkileri vardır. Bu İranlı olmak yönünden başkadır. Bazıları İranlı olmalarına rağmen böyle şeylere asla inanmıyorlar, umursamıyorlar da. Fakat bizim Hristiyanlarımız hayır, böyle değiller. Yanımda oturan kızım sohbete katılıyor ve şöyle diyor. Tabii ki Ermenilerin İran'da uzun geçmişleri vardır. Bizde İmam Hüseyin ile ünsiyetimiz vardır.
Tahran Radyosu.
Ayetullah Hamenei çay getiren damadımla sohbete başlıyor. Siz ne işle meşgulsunuz? Bendeniz petrol ve gaz rafinerisi ve petrokimya tasarımında bir tasarım firmasında mühendisim. Mühendislerden birinin söylediği gibi bizler çölleri abat ediyor ve dönüyoruz. Ben de Rabbas rafinerisindeydim, İsfahan'daydım, Ahvaz ve Abadan. Hangiran rafinerisi? Çok iyi. Petrol rafinerisi değil mi? Evet, petrol ve gaz ve petrokimya. Gaz da mı? Evet, Hangiran. Orası gaz rafinerisidir. Evet, yaklaşık 35 yıldır. Ayetullah Hamenei ve damadım konuşurken ben ve kızım ona hayranlıkla bakıyorduk. Sanki evimize teşrif ettiklerini hala inanamıyormuşum. Ve o kadar sıcakkanlı ve sevgiyle bizimle sohbet edip anılarını anlatıyor ki. Çok iyi, her ne kadar iyi çalışırsanız mükafatınız da artar. İyi, dikkatli ve güçlü çalışınız. Neyse ki bugün rafineri işlerimiz çok iyidir. Hem yeni rafinerilerimiz var ve hem rafinerilerinin gelişmesi. Ülkenin benzin ithalatına ihtiyacı olmaması çok önemli bir şeydir. Şimdi bizim benzin üretimimiz iç tüketimden daha fazladır. Bu çok önemli bir olaydır. Birkaç yıl önceye kadar bunca benzini ithal ediyorduk. Yılda birkaç milyar dolar, 2 milyar, 3 milyar, 6 milyar dolar benzin ithal ediyorduk. Şimdi ihraç edebiliyoruz. Tabii bir miktarda sembolik olarak ihraç ettiler ama inşallah bu süreç daha hızlı olacaktır. Bu sizin işinizdir. Sizin çalışmalarınız bu şekilde yansıyor. Dışarıda ve ülke içinde. Bu çalışma hem ülke için maddi kar sağlar ki çok açıktır, hem bana göre haysiyet karı maddi kardan daha yüksektir. Büyük bir petrol üreticisi ülkenin benzinini ithal etmek zorunda kalması bizim için çok kötüydü. Tabii ki ben her zaman hükümetlere rafineriye gitmelerini tavsiye etmişim. Rafineri inşa edin, karlı değil diyorlardı ve bahane öne sürüyorlardı. Bu hükümet Allah'a şükürler olsun azmetti ve rafineri işlerini ciddiye aldı. Ayetullah Hamenei'ye tabağa hurma koyuyorum ve tatlı ikram ediyorum ve bu tatlının Ermenilere özgü olduğunu söylüyorum. İsmi Nazuk'tur. Teşrif edeceğinizi bilmiyordum, yoksa akşam yemeği hazırlardım. Bu iyidir. Hacı Ağa çayını tatlı ile beraber içiyor ve yine benimle sohbet ediyorlar. Hanımefendi, siz de çalışıyor musunuz? Ev hanımıyım, evdeyim. Ya rahmetli eşiniz? Beyimiz tırla çöllerde çalışıyordu. Oğlum şehit olunca artık yapamadı, felç geçirdi. 16 yıl evdeydi. Bu yıllar boyunca vefat edene kadar ona baktım. Daha sonra kızım hastalandı. Çok acı çektiğiniz belli oluyor. Tabii ki bu dünyadaki acıların tümü Yüce Allah katında bir karşılığı vardır. Yani bizim kriterlerimiz budur. Burada insan her ne kadar acı çeker ve zorluk yaşarsa, Allah kesinlikle karşılığında ona bir şeyler verecektir. Allah neyi iyi biliyorsa o olur. Bizim şükretmemiz gerekir ki ediyoruz. Hepimiz Hamenei Bey'in evimizde olmasından mutluyuz ve görüşme anlarının birçoğunda dudaklarımızdan tebessüm eksik olmuyor, tıpkı Hacı Ağa'nın dudaklarında olduğu gibi. Keşke diğer kızlarım da burada olsalardı da onu yakından görebilselerdi. Peki hanım, sizi muhterem akrabalarınızı gördüğüm için çok mutluyum. Bu bizim size olan hatıramızdır, bir anı olarak, maddi değeri söz konusu değildir. Nasıl ve hangi dille kendilerine teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Damadım ve kızım da. Üçümüz teşekkür etmeye başlıyoruz. Damadım şöyle diyor: siz bunca meşgale ve yoğun işiniz arasında büyük bir lütufta bulundunuz. Hacı çok samimi bir ses tonu ile şöyle buyuruyor: bilin ki bu iş bizim iyi işlerimizdendir. Gerçekten de gelmekle en iyi etmişler. Bu görüşmenin onlar için, bizzat benim için mutluluğu gerçekten anlatılamaz. İnşallah başarılı olursunuz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olunuz. Yine boğazım düğümleniyor. Bu kez özlem cinsinden. Doğrusu Hacı Ağa'nın gitmesini istemiyorum. Ama başka çare de yok. Uğurlamak için arkalarından gidiyorum, fakat refakatçılar bana izin vermiyor ve ağanın bize zahmet vermek istemediğini söylüyorlar. Öyleyse izin verin ve koridorun camından gidişlerini izleyeyim diyorum. Bir kez daha kendilerini yakından görme şansımın olmadığını biliyorum. Islak gözlerle çıkışlarını seyrediyorum ve uzun ömürleri ve sağlığı için mırıldanarak dua ediyorum. Her neredeyse Allah ona sağlık versin. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin dini azınlıklardan şehit olan vatandaşlarımızın aileleriyle görüşmelerini ele aldığımız Unutulmaz Görüşme adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz. Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu Telegram kanalımızdan ve parsde.ir adlı sitemizden takip edebilir, her türlü eleştiri ve önerilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden bizlere iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Aziz dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce taalimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 10. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Yaratılış alemi adeta bir kitap gibi ve her dilden okunabilen bir kitap gibi duruyor. Yani dünyada her insan hangi kavimden ve ırktan olursa olsun bu ilahi kitabı okuyabilir ve ayetleri üzerinde düşünebilir. Her ne kadar insan yaratılış sırlarını öğrenirse, alemleri yaratan yaratıcıya yönelik tanımı o kadar artar. Bir başka ifadeyle bilimlerin ilerlemesi ile Allah'a iman arasında doğrudan bir bağ vardır. Çağdaş bilgin ve biyolojist Albert Winchester'a göre bilim dünyasında her yeni keşif imanımızı güçlendirir. Ve inananların kalbinde az çok var olan gizli kuşkuları giderir. Ve yerine Allah'ı tanıma ve tevhid düşüncesini yerleştirir. Bu açıdan bakıldığında fizik, kimya, biyoloji, fizyoloji, tıp, botanik ve benzeri bilimlerin her biri Yüce Allah'ı tanıma biliminin bir dalı sayılabilir. Çünkü bu bilimlerin tümü varlık aleminin sırlarından, yasalarından ve bu aleme hakim olan harikulade düzenden söz ediyor. Nitekim insan bu bilimlerin üzerinde düşünerek araştırdıkça yegane Allah'a ulaşır. İnsanların gözünde sürekli harikulade ve esrarengiz gözüken doğal nesnelerden biri ise denizlerdir. Bugün denizlerin birçok sırrı keşfedilmeyi bekliyor. Nitekim insanoğlu bunca bilimsel ilerlemesine karşın denizlerin tüm sırlarını çözdüğünü iddia edemiyor. Denizler mikroskobik boyutlarda, küçük bitkilerden devasa bitkilere kadar birçok mahlukata ev sahipliği yapıyor. Şimdiye kadar insanoğlu denizlerde yaşayan ister canlı ister cansız mahlukların sayısını ne sayabildi ne de tahmin edebildi. Okyanusların dibinde sert ve keskin kayalıkların arasında gözü görmeyen balıklar yaşıyor. Ancak bu balıkların vücudu onca keskin kayaların arasında sağlam kalıyor. Öte yandan avcı balıklar da bu balıkları avladıkları halde onların soyunu tüketemediği anlaşılıyor. Peki ama bu balıklar nasıl yaşamını ve bekasını sürdürebiliyor? Yüce Allah gözü görmeyen bu balıklara müthiş bir içgüdü sunmuştur. Bu balıkların vücudu çok hassastır ve gözleri görmedikleri halde vücutları ile uzaktaki tehlikeyi hissederek kendilerinden ışık saçabiliyor. Bu ise gerçekte Yüce Allah'ın tedbiridir ki denizlerin dibindeki zifiri karanlıklar bu balıkları rahatça yaşayabiliyor. Bu tür canlıları vücudu okyanusların dibindeki onca basınca katlanabilecek kadar güçlü ve dirençlidir. Bilindiği üzere denizlerin suyu aşırı tuzludur. Peki ama eğer denizlerin suyu tuzlu değil de tatlı su olsaydı sizce ne olurdu? Bugün bilim tuzlu suyun çürütücü ve bozucu etkenlere karşı direnci tatlı suya nazaran daha fazla olduğunu ispat etmiştir. Eğer okyanusların suyu tatlı olsaydı bu kez suyun ve içinde ne varsa bozulma ihtimali artardı. Bu durumda okyanuslarda yaşayan tüm canlılar yok olurdu ve bunun sonucunda da insanların en büyük besin kaynaklarından biri heba olacaktı. Gerçekte denizlerin ve okyanusların suyunun çürümesiyle karada yaşayan insanların ve diğer canlı türlerinin yaşamı da tehlikeye girerdi. İşte bu yüzden Yüce Allah'a canlıların ihtiyacı olan tatlı su kaynaklarını denizlerden ayırdığı için şükretmeliyiz. İnsanların ve diğer canlıların ihtiyacı olan tatlı su kaynağı yağmurdur. Bulutlardan yeryüzüne yağan yağmur ise okyanusların yüzeyinden güneş ışınları sayesinde buharlaşan sudur. Böylece yerküremizden milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan güneş, yeryüzü ve sakinleri için büyük nimetlere ve yararlara vesile oluyor. İlahi nimet, yağmur sadece doğaya değil, insanlara da tazelik ve canlılık kazandırır. Yağmurun narin damlaları, Yüce Allah'ın sonsuz gücünü gözler önüne seriyor. Yağmur yağınca her şey adeta yeniden canlanıyor ve hayat kokuyor. Gür ormanlar, yemyeşil çimler, güzel tarlalar ve bahçeler, bağlar, bostanlar hepsi yağmur bereketi sayesinde yeryüzünü süslüyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bulutların hareketi ve yağmurun yağması yeryüzünün yeşermesinden söz ediyor. Yüce Allah ayrıca yağmurun nasıl kurak topraklara yeniden hayat kazandırdığını beyan ediyor. Nitekim Fussilet suresinin 39. ayetinde şöyle buyurulmakta: "Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır. Ona can veren elbette ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir." Yine Nahl suresinin 10. ayetinde şöyle buyurulmakta: "Gökten suyu indiren odur. Ondan hem size içecek vardır hem de hayvanlarınızın otlatacağınız bitkiler." Yağmurun yağmasıyla birlikte toprakların derinliklerindeki küçücük tohumlar gayet zarif bir şekilde topraktan baş çıkarır ve güneş ışınları ve rüzgara maruz kalır. Bu küçücük tohumlar sonunda bitkilere ve kocaman ağaçlara dönüşür. İşin ilginç tarafı, yağmur taneleri ne yeri ve tarımı yıkacak kadar büyük ne de havada asılı kalacak kadar küçüktür. Gerçekte Yüce Allah lütuf ve merhameti gereği yağmuru belli ölçüde yağdırır. Yağmur suyu ırmaklara ve nehirlere doğru akar veya yer altındaki su kaynaklarına ulaşarak daha sonra kullanılmak üzere birikir. Doğal bir hadise olan yağmur, yerküre atmosferinin en alt tabakası olan troposferde şekillenir. Bu tabakanın ortalama yüksekliği 17 kilometre kadardır ve sürekli bir miktar su ve su buharı içerir. Bu su buharı rüzgarla yer değiştirir ve sonunda yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak geri döner. Bu süreçte su buharı denizlerden ve okyanuslardan karalara taşınır. Öte yandan karalara yağan yağmur suyu yine buharlaşarak yeniden atmosfere döner. Ve bu doğal hadise bu şekilde sürekli tekrarlanır. Eğer okyanusların suyu buharlaşmasaydı ve eğer bu su buharı rüzgarın yardımıyla suya susamış kara parçalarına ulaşmasaydı, gerçekten yeryüzünde yaşayan canlıların hali ne olurdu? Acaba kim suyun doğada bu şekilde dolaşımını düzenli ve titiz bir şekilde yönetiyor dersiniz? Şimdi de yer küremizin çevreleyen atmosferden biraz söz etmek istiyoruz. Şimdi nefesinizi birkaç saniye için tutmaya çalışın. Peki ne hissediyorsunuz? Evet, boğulma hissi. Neden? Çünkü vücudunuza yeterli oksijen ulaşmıyor. Herhalde uzaya yolculuk eden astronotları görmüşsünüzdür. Astronotlar uzaya gittiklerinde özel kıyafetler giymek zorundadır. Bu özel kıyafetler onlara yeryüzündeki şartlara benzer şartları sunuyor. Böylece yaşamlarına imkan sağlıyor. Çünkü uzayda hava ve atmosferin oluşturduğu basınç yoktur. Uzay kıyafetlerinde hem hava hem suni basınç oluşturuyor. Böylece astronotların hayatta kalmaları sağlanıyor. Yine bu kıyafetler insanı uzaydaki tehlikeli ışınların zararından koruyor. Fakat bizler yeryüzünde bu tür kıyafetlere ihtiyacımız yoktur ve rahatça nefes alabiliyor ve yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Üstelik uzaydaki zararlı ışınlardan korunmak için de bu tür kıyafetlere ihtiyacımız yoktur. Kuşkusuz bu ideal ve uygun şartları bizler için hazırlayan şey yerkürenin atmosferidir. Yerkürenin atmosferi gezegenimizin güneşten aldığı enerjiyi gece vakti kaybetmemesine yardımcı olur. Eğer yerkürenin etrafı atmosferle sarılmamış olsaydı, yerküremiz gece vakti ısısını hızla kaybeder ve ölümcül bir soğuk hakim olur ve tüm canlıların yok olmasına sebep olurdu. Ancak yerkürenin etrafını saran atmosfer adeta koruyucu bir kalkan gibi buna mani oluyor. Yerküremizin atmosferini oluşturan tüm katmanlar ve her katmanda yer alan oksijen ve diğer gazlar gibi unsurlar o kadar titiz ve düzenli bir şekilde dizilmiştir ki böylece insanlara ve diğer canlılara yaşama imkanı sağlıyor. Bugün her akıllı insan varlık alemini akıllı, bilge ve hikmet sahibi bir yaratan tarafından yaratıldığını ve yine bu yaratan tarafından yönetilerek tedbir edildiğini çok iyi biliyor ve bu yüzden ona tapıyor ve hamd ediyor. Evet, gerçekten de varlık alemini bu denli titiz ve düzenli yaratan yegane Rabbimize hamdolsun diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok latif bir tabirle insanların dikkatini bu hakikate çeviriyor ve Furkan suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Yerlerin ve göklerin mülkü O'nundur. O bir çocuk edinmemiştir. Mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış. Ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. Aziz dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. İran pilotosu dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. İlam yanık kent, Siyalak gibi medeniyetler tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Thank you. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Yunan gezgin Baya Sofia Kotlaki bu podcast'te İran'ı ve İranlıları tanıtıyor. Önceki sohbetimizde Nevruz Bayramı, Yelda Gecesi ve aile doğum günü kutlamalarından bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise bu gezginin gözünden İranlılar arasındaki alışveriş merkezleri ve ticareti ele almak istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İranlıların nasıl pazarlık yaptığını ve bu beceride nasıl ustalaştıklarını merak ediyorsanız o halde Sofya'nın ağzından bunları dinleyelim. Evet, İran'a seyahat etmeden önce bilmeniz gereken bir diğer önemli konu İran'da kullanılan para birimleridir. Bu yüzden bugünkü sohbetimizi kaçırmayın. İran'ın resmi para birimi riyaldir. Ancak her işlemde görülen birçok sıfırın yanı sıra yabancıların şunu bilmeleri önemlidir. Eşya fiyatları ya da ticaret işlemlerinde yazılı olan fiyatlar riyal cinsindeyken sözlü olarak belirtilen fiyatlar tümen cinsindedir. Her tümen 10 riyala eşittir. Tümenin resmi bir değeri yoktur. Yalnızca fazladan bir sıfırdan kurtulmak için kullanılır. 2009 yılında İran Meclis üyeleri fazladan sıfırları kaldırmayı önerdiler. Ancak sonuç alınamadı. Bu ülkede bulunduğum süre zarfında kredi kartı kullanımı sınırlı olduğu için nakit paranın sıkça kullanıldığını gözlemledim. Madeni paralar ise yalnızca çok küçük miktarlar için kullanılıyordu. 10 bin, 20 bin ve 50 bin riyal banknotları önemli alışverişlerde oldukça değersizdi. Fakat daha yüksek miktarlarda banknot basılmaması enflasyonu kontrol altında tutmak için olduğu söyleniyordu. Daha sonraki yıllarda yeni ve yararlı yenilikler sayesinde alışveriş sırasında çok miktarda para taşıma gerekliliği ortadan kalktı. Bu yenilik çek para adını taşıyordu. Kullanımı bir tür seyahat çekine benziyordu ancak üzerinde isim yazmıyordu ve yüksek değerli bir para birimi olarak kullanılıyordu. En yaygın çek paralar 500 bin ve 1 milyon riyallik çeklerdi. Daha yüksek miktarlı çek paralar da büyük işlemler için kullanılıyor ve tüm bankalardan temin edilebiliyordu. 2008 yılında yapılan sistem sadeleştirmesinden sonra her yerde kabul ediliyordu. O dönemde İran para birimi yalnızca bazı Orta Doğu ülkelerinde elde edilebiliyordu. Bu nedenle İran'a diğer bölgelerden seyahat etmek isteyenler öncelikle araştırma yapmalı, ardından bu ülkeye ulaştıklarında riyal temin etmelidirler. İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nda ve Tahran'ın merkezi bölgelerinde ve diğer büyük şehirlerde bu işlemi yapabileceğiniz döviz büroları bulunmaktadır. Tahran ve diğer büyük şehirlerdeki tüm döviz büroları Merkez Bankası'nın denetimi ve izni altında faaliyet göstermektedir. Birçok bankada şubelerinde döviz hizmeti sunuyor. Otel görevlileri ve çalışanları da bu konuda sizlere rehberlik edebilir. İranlılara göre rızık insanın günlük yaşamında kazanmaya çalıştığı Allah'ın kutsal bir nimetidir. Bunu kendi gözlerimle de gördüm. Çünkü İran'daki dairemizin yakınında girişinde Hovel Rezzak yani Allah rızık verendir yazılı küçük bir dükkan vardı. İranlılar maddi manevi rızık konusunda derin bir inanca sahiptirler. Günlük alışveriş merkezleri hakkında da konuşacak olursam, İran'da Tahran'ın merkezi pazarı ve birkaç büyük mağaza zinciri dışında perakendecilik şehrin çeşitli yerlerindeki küçük dükkanların elindedir. İnsanlar becerilerini ve Allah'ın rızık vermesini başarılarının garantisi olarak görürler. Bu da teknokratlardan farklı bir bakış açısıdır. Çünkü teknokratlar siyasi, ekonomik ve sosyal sistemin uzmanlar tarafından yönetilmesi gerektiğine inanır. Ayrıca bir dükkana girdiğinizde muhtemelen dükkanın sahibi olan satıcının size ne istediğinizi sormasını beklememelisiniz. Alışılmış olan, ihtiyacınız olanı kendiniz bulmak veya talep etmektir. Ya da bir marketteyseniz ve alışveriş sepeti yoksa aldıklarınızı tezgahın üzerine koyup diğer ürünleri aramaya devam etmelisiniz. Sizden sonra dükkana giren müşteriler sizden daha önce hizmet alabilir. Çünkü sorularını daha hızlı sormuşlardır. Bu her zaman başıma gelen bir şeydi. Bu duruma itiraz etseniz bile İranlılar için bu şaşırtıcı bir durum değildir. Çünkü dükkanlarda ne istiyorsan söyle sana versinler anlayışı yaygındır. Bankalar, devlet daireleri ve fırınlar gibi yerlerde sıraya girilir. Çünkü müşterinin ne istediği bellidir. Ancak mağazalarda böyle değildir. Müşteri aradığı şeyi bulamayabilir veya bir ürünü alıp almamaya karar veriyor olabilir. Şimdi sohbetimizin başında sorduğum soruya dönelim. İranlılar nasıl pazarlık yapıyor ve bu konuda nasıl ustalaşıyorlar? Çoğu İranlı başarılı pazarlıkçıdır ve bu beceri çocukluktan itibaren geliştirilir. Genellikle maddi bir kazanımın yanı sıra pazarlık yapmanın kendisinden de zevk alırlar. İran'da neredeyse perakende mağazalardaki ürünler ve otel faturaları dışında her şey pazarlığa açıktır. Bir mal veya hizmet için pazarlık yapmak bazı kişiler için bir alışkanlık haline gelmiştir. Batı'da büyük mağaza zincirleri indirimleri kendi yöntemleriyle uygular. Bazı mağazalar diğerleriyle rekabet etmek için bir alana bir bedava veya bir ürünü daha ucuza bulursanız farkı öderiz gibi kampanyalar yapar. Bu indirimler şirket tarafından uygulandığından Batılılar günlük alışverişlerinde İranlılar gibi davranmaya alışık değiller. İranlı satıcılar arasında her gün yapılan ilk satış, ilk siftah olarak adlandırılır. Onlara bereket getirdiğine inanırlar. Eğer bu alışveriş kıyafet, ayakkabı veya elektronik eşya gibi pahalı bir alışverişse, satıcı pazarlık sırasında alıcıya karşı daha anlayışlı olabilir. İlerleyen sohbetlerimizde bu konuya daha detaylı bir şekilde yer vereceğiz. Genellikle her il merkezinde ilin dükkanlarının tedarikini sağlayan merkezi bir pazar vardır. İthal veya üretilen mallar genellikle Tahran'ın ticari kalbi olan ve tüm İran'ın ekonomik merkezi kabul edilen Tahran Büyük Çarşısı'nda toptan olarak satılır. Bazı il pazarları da Tahran Çarşısı gibi köklü bir geçmişe sahiptir. Tahran Çarşısı'nın kapalı kısmının tarihi Safavi dönemine dayanıyor ve Büyük Çarşı'nın yapımı Gacar döneminde tamamlanmıştır. Tahran Çarşısı ve çevresindeki eski pazar yerleri kapalı olarak inşa edilmiş olup geleneksel mimariye sahiptir. Ve her gün İran'ın dört bir yanından ve diğer ülkelerden gelen kalabalık ziyaretçileri ve ticaret adamlarını ağırlar. Pazar, içinde ürünlerin ve malların satıldığı dükkanlar ve tezgahlarla dolu dar ve dolambaçlı sokaklardan oluşur. Bazı sokaklar ünlü kişiler veya orada satılan malların adlarını almıştır. Örneğin bakır ürünlerinin satıldığı Meskeran Çarşısı gibi. Pazarın göz alıcı manzarası, kuyumcuların gösterişli dükkanlarından, kumaş ve çarşaf satılan, Kiluyici Sokağı'nın sessiz ve sade atmosferine kadar çeşitlilik gösterir. Bu pazar çeşitli kumaş ve çarşafların satıldığı merkez olarak bilinir. Kiluyici Sokağı'nın şöhreti aslında kumaş satıcılarının bu bölgedeki uzun geçmişine dayanır. Tahran'da Kiluyici Sokağı ucuz kumaş satan yerlerden biri olarak bilinir. Tahran pazarında ayakkabı, giysi, ev eşyaları, kırtasiye malzemeleri gibi her türlü şey bulabilirsiniz. Bazı tezgahlar perakende satış yapar ancak çoğu dükkan sadece vitrin olarak hizmet verir. Bu tür dükkanlarda bulunan ürünler büyük mağazalarda sergilenir ve toptancıların merkezi farklı bir yerdedir. Bu yüzden yalnızca toptan alıcılarla çalışırlar. Pazarda toptancı ve perakendecileri ek olarak finansal işler, altın fiyatları, temel malların hisse senetleri ve döviz kurları gibi konularla ilgili kararların alındığı alanlar da bulunmaktadır. Bu alanlar ülke genelindeki fiyatları etkiler. Bu nedenle Büyük Tahran Pazarı İran ekonomisinin kalbi sayılır ve Wall Street veya Londra'nın ekonomik merkezlerine benzer bir öneme sahiptir. Çarşı esnafı sınıfı genellikle büyük ticaret sahiplerini, finans kurumlarını, atölye sahiplerini, distribütörleri ve aracıları ifade eder. Bunlar ciddi ve muhafazakar bir sınıf olarak tanınır. Geleneksel olarak çarşı esnafı din adamlarıyla yakın ilişkiler kurarak onların manevi nüfuzunu kullanarak maddi güçlerini artırmışlardır. Bu durum çoğunlukla İran'ın geçmişteki otoriter eğilimlerine baskı yapılmasına neden olmuştur. Mahalle dükkanlarının açılış saatleri hakkında da bilgi verecek olursak, çoğu bakkal, manav ve yeşillik dükkanı her gün uzun saatler açık olup sabahları erkenden dükkanlarını açar ve geç saatlere kadar açık kalır. Diğer dükkanlar yaklaşık olarak 9.30'da açılır ve çalışma saatleri faaliyet gösterdikleri yere göre değişir. Mahalle çevresindeki dükkanlar genellikle yerel halk tarafından işletilmekte olup öğlen namazı ve yemek molası için kapanır. Genellikle kışın 16.30'dan saat 20'ye, yazın ise 17'den 21.30'a kadar tekrar açılırlar. Merkezi ve daha büyük dükkanlar genellikle geç saatlere kadar açık kalır. Yaz aylarının en yoğun olduğu zamanlarda öğle saatlerinden sonra müşteri gelmesi pek mümkün olmadığı için dükkan sahipleri genellikle kepenklerini yarıya kadar indirirler. Bu da onların dinlenme saati olduğunu gösterir. Özel bir mağazaya gitmek istiyorsanız gitmeden önce mutlaka aramanızı tavsiye ederim. Büyük Tahran Pazarı ise cumartesinden çarşambaya kadar 9.30'dan 17.30'a kadar, perşembe günleri ise 15'e kadar açıktır. Ve cuma günleri ile resmi tatillerde ise kapalıdır.
Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medyan Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde yatırım, ticaret ve iş hayatından sizlere bahsedeceğiz. Tekrar beraber olunca deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.